Ayrım 38. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç, sayfa 530. 33 farz. Bir genç bali olduğu zaman kelime-i tevhid söyleyince, yani La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Her Müslümanın imanın 6 şartını, yani amentü'yü ezberlemesi ve manasını öğrenerek bunlara inanması, Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği emirlerin ve yasakların hepsini Allahu Teala'nın bildirmiş olduğuna inanması lazımdır. Daha sonra bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabul etmezse mürtet olur. Mürtet, La ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerin ahirette hiç faydasını görmez. İnkarından, yani inanmadığı şeyde tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan farzlardan 33 ve ayrıca 54 adedini seçmişlerdir. İmanın şartı 6, İslam'ın şartı 5, namazın farzı 12, abdestin farzı 4, guslün farzı 3, teyemmümün farzı 3. İslam'ın şartları: 1- kelime-i şehadet getirmek, 2- her gün 5 kere vakti gelince namaz kılmak, 3- zengin olan senede bir kere malının zekatını vermek, 4- Ramazan ayında her gün oruç tutmak, 5- gücü yetenin ömrüne bir kere hac etmesidir. Namazın farzları: 1- hadesten taharet, 2- necasetten taharet, 3- setri avret, 4- istikbali kıble, 5- vakit, 6- niyet, 7- iftitah veya tahrime tekbiri, 8- kıyam, 9- kıraat, 10- rükû, 11- secde, 12- kadi ahire. Abdestin farzları: 1- abdest alırken yüzü yıkamak, 2- elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak, 3- başın dörtte birini meshetmek, 4- ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. Guslün farzları: 1- ağzı yıkamak, mazmaza, 2- burnu yıkamak, istinşak, 3- bütün bedeni yıkamak. Teyemmümün farzları: 1- cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek, 2- iki eli temiz toprağa vurup yüzü meshetmek, 3- tekrar iki eli temiz toprağa vurup her iki kolu dirsekten avuca kadar sıvamak. 54 farz: 1- Allah-u Teala'nın bir olduğuna inanmak, 2- helal yemek ve içmek, 3- abdest almak, 4- 5- namaz kılmak, 5- cünüplükten gusül etmek, 6- rızkın Allah-u Teala'dan olduğuna inanmak, 7- helal temiz elbise giymek, 8- hakka tevekkül etmek, 9- kanaat etmek, 10- nimetlerinin mukabilinde Allah-u Teala'ya şükretmek, 11- kazaya razı olmak, 12- belalara sabretmek, 13- günahlardan tövbe etmek, 14- Allah rızası için ibadet etmek, 15- şeytanı düşman bilmek, 16- Kur'an-ı Kerim'in hükmüne razı olmak, 17- ölümü hak bilmek, 18- Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak, 19- babaya ve anaya iyilik etmek, 20- marufu emr ve münkeri ney etmek, 21- akrabayı ziyaret etmek, 22- emanete ihanet etmemek, 23- daima Allahu Teala'dan korkup ferahı, şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek, 24- Allah'a ve Resulüne itaat etmek, 25- günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak, 26- Müslüman amirlere itaat etmek, 27- aleme ibret nazarıyla bakmak, 28- Allahu Teala'nın varlığını tefekkür etmek, 29- dilini fuhşa ait kelimelerden korumak, 30- kalbini temiz tutmak, 31- hiçbir kimseyi maskaralığa almamak, 32- harama bakmamak, 33- mümin her halde sözüne sadık olmak, 34- kulağını münkerat dinlemekten korumak, 35- ilim öğrenmek, 36- tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak, 37- Allah'ın azabından emin olmayıp daima korkmak, 38- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek, 39- Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek, 40- nefsin isteklerine tabi olmamak, 41- Allah rızası için yemek yedirmek, 42- kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak, 43- malının zekatını, mahsulün öşrünü vermek, 44 adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak, 45 kalbini günahlardan temizlemek, 46 kibirli olmaktan sakınmak, 47 bali olmamış yetimin malını hıfz etmek, 48 genç oğlanlara yakın olmamak, 49 5 vakit namazı vaktinde kılıp kazayı bırakmamak, 50 zulümle kimsenin malını yememek, 51 Allah'tan kaçınmak, 53 şarabı ve alkol içecekleri içmemek, 54 yok yere yemin etmemek. Not: bu kısa ve öz zaruri bilgilerin geniş izahları için Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği Herkese Lazım Olan İman, İslam Ahlakı ve Namaz kitabını önemli tavsiye ederim. Tövbe etmek. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup Allah-u Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Dünyada zarar hasıl olmasından korkarak pişman olmak tövbe olmaz. Çeşitli günah işleyenin bunlardan bazısını ısrar ederken bazısına tövbe etmesi sahih olur. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın af olması için tövbe etmek şarttır. 5 vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler küçük günahların af edilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince küfür ve günahlar ne kadar büyük olursa olsun muhakkak af olunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca bunun tövbesini geciktirme, günahların hepsi af olur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur. Her günahın affı için kalp ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek, kazaya kalmış namazı, orucu kaza etmek gibi lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Nur suresinin 31. ayetinde mealen, "Ey müminler, Allah'a tövbe ediniz" buyuruldu. Bekara suresi 222. ayetine mealen Allahu Teala tövbe edenleri sever buyuruldu. Hadis-i şerifte en iyiniz günahtan sonra hemen tövbe edeninizdir buyuruldu. Günahların en büyüğü küfürdür ve münafıklıktır ve irtidattır. Ehli sünnet itikadı. Hadis-i şerifte bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. Bunun için Peygamber Efendimiz ve ashabı gibi ehli sünnete itikadına sahip olmak, onlar gibi inanmak lazımdır. Ehli sünnete göre iman artmaz ve azalmaz, fakat kuvvetli, parlak veya zayıf olabilir. Büyük günah işlemekle iman gitmez. Gayba, yani Hazreti Peygamber'in bildiklerine iman esastır. Allahu Teala cennette görülecektir. Ameller, ibadetler imandan parça değildir. Amelde 4 mezhepten birine tabi olmak şarttır. Eshab-ı kiramın ve ehl-i beytin ve peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır. 4 halifenin üstünlükleri hilafet sırasına göredir. Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sevabını başkasına hediye etmek caizdir. Resulullah'ın miracı ruh ve beden olarak olmuştur. Evliyanın kerameti haktır, şefaat haktır, velilerin ruhları ile tevessül edilir ve onların hatırına dua edilir. Mest üzerine mest caizdir, kabir suali vardır, kabir azabı ruh ve bedene olacaktır. İnsanları ve işlerini de Allah-u Teala yaratır, fakat yasak ettiği işleri yapanlardan razı değildir. İnsanda irade-i cüziye vardır, yaptığından mesuldür. Rızık helalden de olur, haramdan da olur. Fakat haramdan olanın günahını kişi çeker. İmanın muhafazası, sahip olunan şey ne kadar kıymetli olursa onun korunması, muhafaza edilmesi de o derece önem kazanır. Eline çok kıymetli bir mücevher geçen, bunu nasıl koruyacağını bilemez, çaldırma korkusundan uykuları kaçar. İnsanın en kıymetli şeyi imanıdır. Bunu korumak için her türlü gayreti göstermesi lazımdır. Resulullah'ın sözlerinden birine bile inanmamak veya iyi ve doğru olduğuna şüphe etmek küfür olur. Yani insanı dinden çıkarır. Din bir bütündür. Kısaca, inanılması zaruri olan şeylerden birine bile inanmayan, dinin tamamına inanmamış olur. Mesela kişi ben dinin her emrine inanıyorum ancak görmediğim şeye de inanmam. Cin görmediğim için inanmam dese İslam dininin tamamına inanmamış olur. Bu kimse sabahlara kadar namaz kılsa, oruç tutsa, herkese iyilik yapsa bunların hiçbir faydası olmaz. İmanda şüphe olmaz. İmanda şüphe de olmaz. Şüpheli imana iman denmez. Biraz inanıyorum, biraz inanmıyorum şeklinde iman olmaz. Mesela bir kimse her şeyi dünyadaki şartlara göre düşünüp, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum ama bu kadar insan tekrar nasıl dirilecek, hepsinden nasıl hesap sorulacak, acaba bu mümkün olur mu şeklinde tereddüt etse, bu kimsenin ahirete inanmamış olur. Bu düşüncede Cenab-ı Hakk'ın kudretinden şüphe vardır. Dinimizde hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi gereken şeylere hürmetsizlik eden, saygısızlık yapan, kötülenmesi, beğenilmemesi gereken şeyleri hürmet eden, beğenen dinden çıkar. Dinimizin açık şekilde haram ettiği bir şeyi inkar eden de dinden çıkar. Mesela domuz etini dinimiz haram etmiş ama bir kişi bunun sebebini trişine, tenyaya bağlayıp zamanımızda fen ilerledi. Domuzdaki trişinler rahatlıkla zararsız hale getiriliyor. Dolayısıyla artık haram olması manasızdır dese dinden çıkmış olur. Çünkü dinimiz domuz etini haram ederken trişin gibi herhangi bir sebebe bağlamamıştır. İnkar etmeyen kafir olmaz. Ancak kişi haram olan şeyin haramlığına inanır, nefsine uyarak yaparsa günahkar olarak olur, dinden çıkmaz. Çünkü amenler imandan parça değildir. Yani kişi ne kadar büyük günah işlerse işlesin, bunun günah olduğuna inanır. Yaptığından pişmanlık duyarsa o kimse imanlıdır, buna imansız denemez. Dinimizin haram ettiği bir şey yapanlar hangi hallerde küfre düşerler konusunun iyi bilinmesi lazım. Bunun iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir misal verelim. İki kimse düşünün, birisi alkol bağımlısı olmuş, her gün içiyor. Sizi gördüğünde de mahcup oluyor. Bu zıkkımı içmenin haram olduğunu biliyorum. Fakat bir türlü kurtulamıyorum. Ne olur kurtulmam için bana yardımcı olun diyor. Diğerisi her zaman içmiyor. Ayda yılda bir içiyor. Kendisine yaptığın uygun olmadığını söylediğinizde ben her zaman içmiyorum. Ayda yılda bir içiyorum. Bu kadarcık içmek haram olmaz diyor. Bu durumda birinci kimse ikincisinden daha çok şarap içki içtiği halde günahkar oluyor. Dinden çıkmıyor. Ama ikinci kimse ara sıra içtiği halde dinin açık bir elini hafife aldığı için dinden çıkıyor. Farzlarda da durum aynıdır. Mesela bir kimse Ramazan'da oruç tutmadığı gibi ayrıca Müslümanların gözü önünde sokakta açıkça yiyip içiyorsa dinin bir farzını hafife almış olduğundan dinden çıkar. Ancak herhangi bir özründen dolayı hatta nefsine zor geldiği için tutmaz ama orucunu gizli gizli yerse bu günahkar olmuş olur fakat dinden çıkmaz. Küfür çeşitleri, küfür dinden çıkma, Allah'a düşman olma üç nevidir. Küfrü inadi, küfrü cehli, küfrü hükmi. Küfrü inadi, Ebu Cehil ve Firavun ve Nemrud'un küfrü gibi dini imanı bilerek inanmamak. Küfrü cehli, kafirlerin avamına bu dinin hak olduğunu bilir ve ezan-ı Muhammed'i okunur iken işitirler de gel Müslüman ol desen, biz atamızdan ve anamızdan böyle bulduk, böyle gideriz derler. Küfrü hükmü, tazim olunacak yerde tahkir ve tahkir olunacak yerde tazim demektir. Dinimizin emri gereğince hürmet gösterilecek, tazim olunacak şeyleri tahkir etmek, kötülenecek şeyleri tazim etmek, hürmet göstermek küfürdür. Mesela Allah-u Teala'nın evliyası, enbiyası, alimleri ve bunların sözleri, fıkıh kitapları, fetvaları tazim edilecek, hürmet gösterilecek iken tahkir edilirse, kötülenirse dinden çıkılmış olur. Ayrıca kafirlerin dini ayinlerini beğenmek, Noellerini tebrik etmek ve zaruret yokken zünler kuşanmak ve küfür alametlerini kullanmak, bunlara muhabbet edip hürmet göstermek de küfürdür. Küfrün 7 zararı vardır. Dini ve nikahı giderir. O kimsenin kestiği yenmez. Hanımı ile ilişkisi zina olur. Cennet ondan uzaklaşır. Cehennem ona yakındır. O halinde ölürse cehenneme gider. Sonsuz olarak orada kalır. Gayrimüslimlerin yaptıklarını yapmak, insanı dinden çıkartan önemli bir konu da gayrimüslimlerin ibadet olarak yaptıklarını yapmaktır. Gayrimüslimlerin yaptıkları şeyler iki çeşittir. Birincisi, dinleriyle ilgisi olmayıp adet olarak yaptıkları şeyler, mesela ceket pantolon giymeleri, kravat takmaları, adet olarak yaptıkları şeylerdir. Bunları yapmak Müslümanı küfre düşürmez. İkincisi dinlerinin gereği olarak yaptıkları şeyler. Mesela boyunlarına haç takmaları, bellerine zünnar bağlamaları, Noel ve yortu kutlamaları bu kısma girer. Bunları dinlerinin gereği olarak yaptıkları için bir Müslüman bunları ne niyetle takarsa taksın, ne niyetle yaparsa yapsın, hatta şaka için Hristiyanlarla alay etmek için dahi olsa dinden çıkar. Hristiyanların dinlerinin gereği ibadet niyetiyle giydikleri şeyler de böyledir. Bunun için Hristiyanlardan gelen şeylerin önce aslına bakmak lazım. Hristiyanlar bunu ne için yapıyorlar? Dinlerinin icabı olarak mı yoksa adet olarak mı? Bu önemlidir. Küfür olan, dinden çıkmaya sebep olan şeyler zamanla adet haline gelse, bir kimse bunun küfür olduğunu bilmeden kullansa yine dinden çıkar. Her Müslümanın dinde bilinmesi zaruri olan şeyleri bilmesi lazımdır. Küfür olan şeyin çok kimse tarafından kullanılması bunu küfür alameti olmaktan çıkarmaz. Çünkü bu bilinmesi zaruri olan bilgilerden olduğu için bilmemek özür değildir. Din doğru olarak nereden öğrenilir? 11 ay dinle alay eden bazı gazeteler Ramazan gelince promosyon olarak Kur'an-ı Kerim meali verirler. Gazeteler bu vesileyle satışlarını artırıyorlar. Neticede kazanıyorlar fakat kaybeden okuyucu oluyor. Kaybettiği de keşke dünya olsa ne yazık ki ahiretini kaybediyor. Yıllardır yapılan dinimizi esas kaynağından öğrenin, fıkıh kitaplarını ortadan kaldırın gibi sloganlar sebebiyle maalesef zamanımızda Müslümanların çoğu evlerinde bir meal bulundurma, dini buradan öğrenme yanlışlığına düştü. Bu yanlışlık çok tahribata ve karışıklığa sebep oldu. İslami otorite ve hiyerarşi kavramları yıkıldı. Söz ayağa düştü. Bir sürü ukala, müçtehit taslağı türedi. Dinimizde zararlı reform hareketleri başladı. Ayetleri yeniden yorumlayalım sesleri yükselmeye başladı. Mezhepsizlik yayıldı. Hemen arkasından da dinsizlik yayılmaya başladı. Şeyhülislam'ın ders vekili Zahidül Kevsir'in dediği gibi mezhepsizlik dinsizliğe bir köprüdür zaten. İlim varsa Müslümanlık da vardır. İslam düşmanları asırlardır yaptıkları tecrübelerden kaba kuvvetle bir yere varamayacaklarını, İslamiyet'i yok edemeyeceklerini anladılar. İslam alimleri, hak, mezhepler, fıkıh kitapları olduğu müddetçe kısmen zarar verebilseler de ciddi bir zarar veremediklerini gördüler. Çünkü İslam alimleri, mezhepler ve fıkıh kitapları İslamiyet'i koruyan sağlam birer kaledir. Bu kale sağlam olduğu müddetçe İslamiyet'e zarar vermeleri mümkün değildir. Bunun için 18. asırdan itibaren hücumlarını bu yana çevirdiler. Alimleri kitapları kötülemek ve Müslümanların gözünden düşürmek için ne lazımsa yaptılar. Bugün Müslümanların bu hale düşmesinin en önemli sebebi cehalettir. Cahil kimseyi kandırmak kolaydır. Din düşmanlarının bu kadar taraftar toplamasının sebebi budur. Peygamber Efendimiz, İlim olan yerde Müslümanlık vardır. İlim olmayan yerde Müslümanlık yoktur buyurmuştur. İlmi olmayan zaruri temel bilgilerden bile yoksun kimselerin önüne meal, tefsir koymak bu kimselere yapılabilecek en büyük kötülüktür aslında. Çünkü altyapı olmadığı için herkes zekasına, bilgisine göre bir şeyler yapabilecek. Ortalık curcunaya dönecek. Zaten istenilen de bu. Hristiyanlarda olduğu gibi İslamiyet'in sadece adı kalsın. 200 yıllık plan. İngiliz casusu Hampshire, bakınız hatıralarında bu konuyu nasıl anlatıyor. Çalışmalarımdan bir netice alamayınca ümitsizliğe düştüm. Görevi bırakmak istedim. Müstemlekeler Bakanı bana şunları söyledi. Sen bu işlerin birkaç senelik çalışma ile neticeleneceğini mi zannediyorsun? Bırak birkaç seneyi, bu ektiğimiz tohumların meyvelerini ben de sen de göremeyeceğiz. Belki de senin benim torunlarımız bile göremeyecek. Bu tohumların meyvelerini en az 100 senede belki de 150-200 senede ancak alabileceğiz. Çünkü bugüne kadar İslamiyet'i ayakta tutan din bilgileri olmuştur. Alimleri ilmi yok edip halkı cahil bırakmadıkça onların dinlerini bozmak mümkün değildir. Bunun için alimleri, mezhepleri hissettirmeden kötüleyeceğiz. Bir müddet sonra da peygamber sözleri hadis-i şerifler hakkında uydurmaydı, değildi diyerek şüpheye düşüreceğiz. Ayetleri istediğimiz gibi yorumlayacağız. Ancak bunları başarıp halkı cahil bıraktığımız zaman meyveleri toplamaya başlayacağız. Bir kültürü, hele asırların birikimi olan din kültürünü yıkmak kısa zamanda olacak şey değildir. Hampshire 1700'lü yıllarda bu faaliyeti gösteriyordu. Gerçekten de 200 yıl sonra 1900'lü yıllarda meyvelerini toplamaya başladılar. Mealden din öğrenmenin mümkün olmayacağı o kadar açık ki. Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in temel kitabıdır, anayasasıdır. Bunun Resulullah'ın, müçtehit imamların ve diğer alimlerin sözleri açıklar, tatbikini sağlar. Kur'an-ı Kerim'den başkasını kabul etmemek, bir devletin anayasasının dışındaki bütün kanunlarını, tüzüklerini, yönetmeliklerini, genelgelerini kabul etmemek, onları yok saymak gibidir. İlmihal kitapları ve mealler. 14 asırdır dinimizi meallerden öğrenme kültürümüz yok iken, son yıllarda niçin bu yola yönelindi, bunda maksat neydi? Sebilür Reşat Mecmuası'nın 18 Safer 1924 tarihli ve 618 numaralı sayısındaki Yeni Kur'an Tercümesi başlıklı yazıda bu sorunun cevabı özetle şöyle veriliyor. Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek, basıp yaymak bir müddetten beri moda oldu. Ne gariptir ki ilk defa bu işe teşebbüs eden Zeki Megamiz isminde Arap asıllı bir Hristiyandır. Fakat isminin duyulması üzerine tercümeyi neşirden vazgeçti. Daha sonra Cihan Kütüphanesi yayın evi sahibi Ermeni Mihran Efendi acele olarak diğer bir tercümenin basımına başladı ve az zamanda sona erdirerek Türkçe Kur'an ismiyle yayınladı. Asırlardır bütün emirlerini dini yaymakla geçiren, burada hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'in tercümesini, meallerini hazırlamayıp da gayrimüslimlerin böyle bir çalışma yapması düşündürücü olsa gerektir. Tercüme meal gerçekten dine faydalı olsaydı, İslam büyükleri bu faaliyeti gayrimüslimlere bırakırlar mıydı? Hristiyan yayımcılar tarafından başlatılan Kur'an tercümesi kampanyaları şiddetli tenkitlere maruz kalmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tercüme meallerinin yayılması karşısında o günkü Diyanet İşleri Başkanlığı da hareketsiz kalmamış, Müslüman halkı uyandırmak maksadıyla 1924 tarihinde bir beyanname yayınlamıştır. Diyanet'in beyannamesi, bu beyanname özetle şöyleydi. 1. Kur'an tercümesi furyası, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra başlamış zararlı bir faaliyettir. 2. 2. Meşrutiyet'ten önce Osmanlı Devleti dini yayınları kontrol altında tutuyor ve Ulu Orta yalan yanlış tercüme ve tefsirlerin işine asla müdahale etmiyordu. 3. Meşrutiyet'ten sonra basın hürriyetinden istifade eden bir takım art niyetli kimseler, gayrimüslimler sinsi gayelerine uygun Kur'an tercümelerine işine başlamışlardır. 4. Türkçe Kur'an demek küfür sözüdür. Kur'an-ı Kerim ilahidir. Kur'an tercümesi olmaz. 5. Kur'an tercümeleri vasıtasıyla İslam dünyasına bir reform hareketi başlatmak istemişler ve muvaffak da olmuşlardır. 6. İslamiyet'te halka ve gençlere Kur'an tercüme mealleriyle öğretmeye çalışmak son derece yanlış ve zararlı bir metottur. İslamiyet Kur'an tercümesinden değil, İslam alimlerin halk için yazdıkları ilmihal, akaid, fıkıh, ahlak kitaplarından öğrenilir. Bilhassa ilk zamanlar çeşitli maksatlarla kimseler Kur'an tercümesi yapmamıştır ki, tercüme paralarıyla meyhanede her akşam arkadaşlarına içki ısmarlayan Ömer Rıza Doğrul, Arapça bilmeyen İsmail Hakkı Baltacıoğlu, yıllar geçtikten sonra Rafizi inanca sahip olduğunu kendisi ilan eden Abdülbaki Gölpınarlı ve daha niceleri. Anadolu'muzun yetiştirdiği büyük alimlerden İmam-ı Birgivi Hazretleri bu konuyla ilgili olarak şu hadis-i şerifleri bildirmektedir. Bir kimse Allah'ın kitabını kendi fikri görüşüyle tefsir etse ve bu tefsirinde isabet etmiş bulunsa açıklaması doğru olsa bile hata etmiş olur. Kim ki Kur'an hakkında ilmi olmadığı halde kendi kafasına göre açıklarsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Son devrin büyük din alimlerinden Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Meselle-i Tercüme-i'l Kur'an adlı eserinde Kur'an tercümesi modasının arkasındaki gizli ve sinsi emelleri ve dinimizi içten yıkma planlarını açıklamaktadır. Bu kitap Bedir Yayınevi tarafından basılmıştır. Günümüz Diyaneti ise misyonerle mücadele için ücretsiz meal dağıtıyor. Ne garip değil mi? İlmihal nedir? Her Müslümanın dinini iyi öğrenmesi lazımdır. İman, amel ve ahlak ile ilgili öğrenmesi ve yapması lazım olan bilgileri ihtiva eden kitaplara ilmihal denir. İlmihallerle zaruri din bilgileri verilir. Bu bilgileri öğrenmeyen bir kimsenin dinin emirlerini doğru bir şekilde yerine getirmesi mümkün değildir. İlmihal kitaplarında önce itikat, iman bilgilerine yer verilmiştir. Çünkü inanılacak şeyler dinin esasını teşkil eder. Burada imanın altı şartı ehli sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde anlatılır. Sonra İslam'ın beş şartı ibadet, helal ve haram bilgileri anlatılır. Bundan sonra da İslam ahlakından bahsedilir. Bu kısım kalbi kötülüklerden temizlemenin, kısaca iyi bir Müslüman olmanın yollarını öğretir. İlmihal kitaplarının kaynağı fıkıh kitaplarıdır. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri edille-i şer'iye denilen kitap, sünnet, icma ve kıyastan çıkarılır. Dinin hükümlerini bu dört kaynaktan çıkartan müçtehit alimlere fakih denir. Müçtehit olmayanların doğrudan doğruya bu dört kaynaktan fıkıh bilgisi öğrenmeleri imkansızdır. Bunun için din bilgileri ancak fıkıh kitaplarından öğrenilebilir. Cehenneme gidecekleri hadis-i şerifte bildirilen 72 sapık fırka alimleri Kur'an-ı Kerim'den yanlış mana çıkardıkları için sapıttılar. Alimler sapıtınca alim olmayanların Kur'an-ı Kerim'den hadis-i şeriflerden dinini öğrenmeye kalkışması felaket olur. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını öğrenmek isteyen ehli sünnet alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okuması lazımdır. Dört mezhebin kelam, iman kitapları aynı olup fıkıh kitapları başka başkadır. Halk için yazılmış olan ve herkesin bilmesi ve yapması gereken iman, ahlak ve fıkıh bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan kitaplara ilmihal kitapları denilmiştir. Her Müslümanın evinde mutlaka muteber ilmihal kitapları bulundurması, dinini ilmihal kitaplarından öğrenmesi şarttır. İlmihal kitabını alırken de rastgele almayıp nakli esas alan, kafasına göre yorum yapmayan, dinini bilen, seven ve kayıran mübarek insanların ilmihal kitaplarını alıp çoluğuna çocuğuna öğretmek her Müslümanın birinci vazifesidir. Kendilerine aydın din adamı ismini ve süsünü veren cahil ve sapık kimselerin sözlerinden ve yazılarından din öğrenmeye kalkışmak, kendini cehenneme atmak demektir. Dinin temel direği fıkıh ilmidir. Bunun için dinimiz fıkıh bilgisine çok önem vermiştir. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç miktarı ezberledikten sonra fıkıhla meşgul olmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek farz-ı kifaye, fıkhın kendine lazım olan miktarını öğrenmek ise farz-ı aynıdır. Peygamber Efendimiz, ibadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir. Her şeyin dayandığı direk vardır. Dinin temel direği fıkıh ilmidir buyurmuştur. Fıkıh ilmi de mealden tefsirden değil fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğrenilir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a ve alimlere uymamız emrediliyor. Peygamber Efendimiz de alimlere tabi olun buyuruyor. O halde Allah-u Teala'nın emrine uyarak alimlere tabi olmamız, uymamız şarttır. Bu vesikalardan anlaşıldığı gibi din ancak bu alimlerin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarından ve bu ilimlerin bir araya getirildiği toplandığı ilmihal kitaplarından öğrenilir. Asırlardır İslamiyet böyle öğrenildi. Bu yol sayesinde bozulmadan bize kadar geldi. İslam'ı yok etmek isteyen güçler acı tecrübelerden sonra bunun farkına vardılar. Bunun için saldırılarını İslam alimlerine ve bunların yazdığı fıkıh ve ilmihal kitaplarına yönelttiler. Biliyorlar ki bu kitaplar halkın gözünden düşürülürse Müslümanlar arasındaki bütünlük bozulacak, dinde anarşi çıkacak, Müslümanlar birbirini yiyip bitirecek. Böylece asırlardır top, tüfek ve diğer bütün güçleriyle yapamadıklarını hiçbir sıkıntıya girmeden yaptırmış olacaklardır. Maalesef bunda da hayli mesafe kat etmiş oldukları görülüyor. Sözde dini temsil eden bu ilahiyatçıların, bu aydın din adamlarının televizyonlarda açıkça ilmihal fıkıh kitaplarının zararlarını tartışmaları bunun açık göstergesidir. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Asırlardır din, meallerden, Kur'an tercümelerinden değil, fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından öğrenilmiştir. Dinimizi doğru olarak öğrenebilmek için bu sağlam yolu devam ettirmemiz, çıkmaz yollara sapmamamız şarttır. Çıkmaz yollara sapan kurda kuşa yem olmaya mahkumdur. Bu bölümdeki bilgiler Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği İslam Ahlakı ve Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitaplarından derlenmiştir. Kitabın sonu 28 Mart 2014, sayfa 548.